Ayrım 11.
Ameni yasal olmayan bir servete sahip. Durum belki daha da kötüdür. Ramses tehdit altında olabilir. Ne demek istiyorsun? Siteo hiçbir ayrıntıyı atlamadan Lotus'la birlikte Bayan Şerit'in kaçakçılığına nasıl son verdiklerini anlattı. Peki adi bir eşkıyadan başka bir şey olmayan bu kaptanın itiraflarını ne değer olabilir ki? Aklına gelen ilk adı ortaya atmıştır. Siteo, adam ciddi görünüyordu dedi. Seraman'a adeta yıkılmıştı. Ameni, kralına ve ülkesine ihanet edeceğinden kuşkulanacağım en son insan o olurdu. Yani söz konusu olan ben olsaydım kuşkulanacak mıydın? Alınganlık edip canımı sıkma. Söz konusu olan Ameni. Soruşturma açmak gerekir Seraman'ı. Tutturmuşsun soruşturma açalım diye. Söylemesi kolay. Yeniden doğma töreni sırasında Ramses'in güvenliğiyle ilgilenmek zorundayım. Hem sonra Ameni her şeyi kilit altında bulundurur. Şayet bazı kötülükler yapmışsa onu kuşkulandırmamalıyız. Aksi takdirde bütün kanıtları ortadan kaldırabilir. Onun gelişi güzel suçlayabileceğimizi mi düşünüyorsun? Siteo başını ellerinin arasına aldı. Lotus'la ben olayın tanığıyız. Kaptan Ameni'yi suçladı. Sardunyalı'nın midesi bulandı. Dünyanın en sadık insanı olarak bildiği Ameni, kanunsuz bir servet edinme tutkusuna kapılmıştı. Hiç kuşkusuz yeryüzünde kurtarmaya değecek hiçbir insan yoktu. İşin en kötüsü Ameni'nin komplocularla muhtemel suç ortaklığı ihtimaliydi. Gizli servetini Ramses'in düşmanlarını silahlandırmak için mi kullanıyordu? Sito, belki sarhoşum dedi. Ama her şeyi söyledim işte. Şimdi bu olayı üçümüz de biliyoruz. Başka bir sırrı bilmeyi tercih ederdim. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ameni'nin sarayda bir odası var ama o her zaman bürosunda uyur. Ameni'yi bürosundan dışarı çıkartıp gizli bir arama yapmamız gerekecek. Şayet orada altın ve değerli taşlar saklamışsa hemen buluruz. Bürosunda kabul ettiği kişilerin kimliklerini saptarız ve dışarı çıktığı zamanlarda da onu takip ettiririz. Şebekesinin öteki üyeleriyle mutlaka ilişki kuracaktır. Umarım adamların bir hata yapmazlar. Şayet vezirin polislerinin bu soruşturmadan haberi olursa başımız derde girer. Ramses'i düşünmek gerekir Seraman'ı. Kimi düşündüğümü sanıyorsun? 27. O sabah bütün Mısır Ramses için dua etti. Uzun bir hükümdarlık dönemi geçirmiş olan kral, tanrılar ve tanrıçalar topluluğundan yayılan harikulade enerjiyi yeniden özümseyecek gücü bulacak mıydı? Şayet insanın fizik yapısı K enerjisiyle dolma görevini yapamayacak kadar zayıfsa, Ramses de tıpkı narin bir kap gibi yok olup gidecekti. Bu durumda kralın hükümdarlık ateşi gökteki kutsal ateşe, mumyası da toprağa geri dönecekti. Ama şayet kral ikinci kez doğacak olursa ülkenin damarlarında yeni bir kan dolanmaya başlayacaktı. Kuzey ve güney eyaletlerinden gelen tanrı heykelleri Pi Ramses'teki yeniden doğma tapınağında Kaa tarafından teslim alındı. Firavun tören süresince onların ev sahibi olacak, maddi dünyadan uzaktaki kutsal bir alanda doğa üstünün bağrında kalacaktı. Ramses şafak vakti giyinirken Ameni'yi düşündü. Özel sekreteri için Ramses'ten ayrı kalacağı bu günler ona sonu gelmez bir çile gibi geliyor olmalıydı. Bu törenler boyunca krala danışamayacak ve acil olduğunu düşündüğü bir sürü dosyayı beklemede sınıfını alıp bir kenarda tutacaktı. Ameni'ye göre Mısır hiçbir zaman iyi yönetilmemişti ve hiçbir memur görevini yeterince ciddiye almıyordu. Ramses başında çifte tacı, üzerinde kırmalı beyaz tuniyle, yaldızlı peştemalı ve ayağında altın sandaletleriyle sarayın kapısının eşiğinde göründü. İki kral oğlu hükümdarın önünde eğildi. Başlarında yanları uzun bir peruk, üzerlerinde kırmalı kolları olan bol bir gömlek, uzun bir etek bulunan kral oğulları, tepesi gizli tanrı Amon'un simgelerinden biri olan koç biçiminde yontulmuş birer asayı ellerinde tutuyorlardı. Bu iki sancaktar Firavun'un önünde ağır ağır yürüyerek yeniden doğma tapınağının granitten yapılmış ana kapısına kadar gittiler. 12 metre yükseklikteki bu kapının önünde dikili taşlar ve Ebu Simbel'dekiler gibi Ka'yı simgeleyen dev heykeller vardı. Ramses başkentin inşaatının başlangıcında sanki 30 yıldan fazla hükümdarlık yapacak nitelikte olduğunu inanmışçasına bu tapınağın yerini tasarlamıştı. Çakal maskeleri takmış olan iki rahip hükümdarı karşıladı. Biri güney yollarının, öteki kuzey yollarının açıcısıydı. Ramses'i 10 metre yüksekliğindeki sütunlu salonun içinden geçirdiler ve kumaşlar salonuna götürdüler. Kral orada çırılçıplak soyundu, dizlerinin üzerine kadar inen ve kefene benzeyen keten bir tunik giydi. Sol elinde çoban değneği biçimindeki asası vardı. Sağ elinde ise saplı bir kamçı yandıran bir asa tutuyordu. Bu asanın sapından sarkan 3 kayış parçası Firavun'un yeraltı, yerüstü ve gökyüzündeki krallıklarda 3 doğumunu simgeliyordu. Ramses birçok fiziksel denemeden başarıyla geçmiş, vahşi boğa ile çarpışıp Kadeş Savaşı'nda tek başına binlerce titli saldırganı kafa tutmuştu. Ancak yeniden doğma töreni onu görünmez enerjilerin söz konusu olduğu yeni bir savaşa çağırıyordu. Kendi kendine ölecek ve doğmadan önceki yerine dönecek olan Ramses, tanrılarla tanrıçaların sevgisiyle yeniden doğabilecek ve kendisinin yerine yine kendisi alacaktı. Bu büyülü işlem sonucunda Ramses kendi simgesel kişiliği ile halk arasında ve halkı ile yaratıcı güçler arasında güçlü bağlar kuracaktı. Çakal maskeli iki rahip hükümdarı Firavun Joser'inkine andıran üstü açık büyük avluya kadar götürdüler. Bu eser Kahan'ındı. Eski mimariye hayranlık duyduğu için Ramses'in yeniden doğma tapınağının duvarları içinde Joser'in Sakkare'deki avlusunun bir kopyasını inşa ettirmişti. Kızı Ramses'i karşılamaya geldi. Nefertari'nin kızı Meri Tamon, Ramses'in yeniden doğmasını sağlamak için dirilen Nefertari'nin kendisiydi. Üzerinde uzun beyaz bir elbise, boynunda altın bir kolye, başında hayatı ve yasayı simgeleyen iki uzun tüy vardı. Göz kamaştıran büyük kraliçe Ramses'in arkasında yer aldı. Ayinin bütün aşamalarında kelamın ve şarkının sihriyle Firavun'u koruyacaktı. Kıhan'ın yaktığı meşaleler, tanrıların heykellerinin yer aldığı küçük tapınakları ve bu denemeden galip çıkması halinde Ramses'in oturacağı tahtı aydınlattı. Başrahip yukarı ve aşağı Mısır'ın ulularından oluşan bir konseyle hazır bulunacaktı. Bu konseyin içinde Sitoğu, Ameni, Karnak başrahibi, vezir, krallık başhekimi Neferet, kral oğulları ve kral kızları bulunuyordu. Sarhoşluğu geçen Sitoğu, Ameni'nin aşağılık tutumunu artık düşürmek istemiyordu. Şu anda önemli olan şey Ramses'in yaşamsal gücünü yenilemesi için ayini mükemmel bir biçimde tamamlamaktı. Yukarı ve aşağı Mısır'ın ulu kişileri Firavun'un önünde secdeye vardılar. Sonra Sito ile Ameni biricik dost sıfatıyla kralın ayaklarını yıkadılar. Temizlenen ayakları Ramses'in su, toprak ve ateşten yapılmış bütün alanları aşmasına olanak sağlayacaktı. Bu işlem sırasında kullanılan su kabının üzerinde Sema adı verilen hiyeroglif işareti vardı. Kalp ve soluk borusundan oluşan birlik şeklinde simgelenen bu işaret birleşmek anlamına geliyordu. Kutsanmış bu suyla ayakları yıkanan Firavun halkının birleştiricisi oluyordu. Bacaklarını sıkıca saran tuni nedeniyle ağır ağır yürümek zorunda kalan Ramses, tanrıların sunağı üzerine konan yiyecekleri verimli ve başarılı kıldı. Bakışlarıyla ve Firavun'un sunduğu adak sözünü söylemesiyle yiyeceklerin kasını uyandırdı. Kraliçe kralın gövdesindeki zayıflık ve hastalıkları kovmak için onu yıldızların sütüyle beslemekle görevlendirilen kutsal ineği simgeliyordu. Ramses yaratılışın çeşitliliğini korumak için her kutsal güce ayrı ayrı saygısını sundu. Bu davranışıyla her biçimin içindeki ortak payda olan yaratılışı açıkça özgür kılıyor ve her heykele sihirli bir yaşam iletiyordu. 3 gün boyunca tanrıların hazır bulunduğu büyük avluda ayin alayları, dualar ve adaklar birbirini izledi. Merdivenlerle girilen küçük tapınaklarda barınan tanrılar kutsal alanı belirliyor ve enerjilerini yayıyordu. Davul, harp, lavta ve obuanın bazen canlı, bazen de içine kapanık müziği baş ayincinin yönettiği ayine eşlik ediyordu. Tanrıların ruhunu özümseyen Apis boğası ve Sobek timsahı ile konuşan ve bir zıpkınla su aygırını durduran Firavun, öteki dünya ile Mısır halkı arasındaki bağları güçlendiriyordu. Kralın bu davranışıyla görünmeyen görünür oluyor ve doğa ile insan arasında uyumlu bir ilişki kuruluyordu. Bitişik avluda üzerinde yan yana konmuş iki tahtın bulunduğu bir sahne kurulmuştu. Ramses birkaç basamağa tırmanarak bu sahneye çıkıyordu. Yukarı Mısır'ın tahtına oturduğu zaman başında beyaz taç vardı. Aşağı Mısır'ınkinde ise kırmızı tacı giyiyordu. Ayinin her bölümü kralın her iki kişiliğiyle de yapılıyordu. Sürekli hareket halinde olan ve görünürde birbirine karşıt olan bu iki kişilik Firavun'un benliğinde bütünleşiyordu. Böylece iki ülke kendi kimliklerini kaybetmeden bir bütün oluşturuyordu. Sırayla tahtların birinde ya da ötekinde oturan Ramses, bazen keskin bakışlı Horus oluyor, bazen eşi benzeri bulunmaz güce sahip Set oluyor ama iki kardeşi uzlaştıran üçüncü bir unsur olma özelliğini hep koruyordu. Bayramın sondan bir evvelki günü kral beyaz tuniğini çıkardı ve piramitler dönemindeki hükümdarların geleneksel peştemalını giydi. Bu peştemala bir boğa kuyruğu takılmıştı. Artık Firavun'un tanrıların enerjisini doğru özümseyip özümsemediğini ve gökyüzü ile yeryüzünü ele geçirecek yeteneği olup olmadığını saptama saati gelmişti. Firavun madem ki düşman iki kardeş olan Horus ile Set'in sırlarını yaşamıştı, öyleyse onu Mısır'ın mirasçısı yapacak olan tanrıların vasiyetnamesini yeniden alacak nitelikteydi. Ramses'in parmakları içinde bu paha biçilmez belgenin bulunduğu kırlangıç kuyruğu biçimindeki küçük kutunun üzerine kapandığı zaman herkesin yüreği ağzına geldi. İki ülkenin efendisi de olsa bir insan eli doğaüstü bir eşyayı tutabilecek güce sahip olabilir miydi? Tanrıların vasiyetnamesini sıkı sıkı tutan Ramses, devlet gemisini doğru yönde götürme yeteneğini simgeleyen kürek biçimindeki dümeni kavradı. Sonra uzun adımlar atarak yeryüzünün göğü yansıtmasına benzer bir şekilde tüm Mısır'ı yansıtan büyük avlu boyunca ilerledi. Bu dinsel yürüyüşü aşağı Mısır kralı sıfatıyla 4 kez, yukarı Mısır kralı sıfatıyla da 4 kez, 4 ana yöne doğru tekrarladı. Böylece iki ülkenin eyaletleri, tanrıların egemenliğini ve kutsal hiyerarşinin varlığını bildiren firavunun adımlarıyla yüceltilmiş oldu. Ramses'in aracılığıyla ölmüş firavunların tümü tekrar tekrar hayata dönüyor ve Mısır tanrıların verimli toprağı oluyordu. Ramses, koştum dedi. Tanrıların vasiyetnamesini elimde tuttum. Bütün dünyayı dolaştım ve dünyanın 4 köşesine dokundum. Kalbim bu yolculuğumda bana rehberlik etti. Koştum, başlangıcın okyanusunu geçtim, göğün 4 yanına dokundum, ışıktan da öteye gittim ve verimli toprağı onun hükümdarı olan hayatın yasasına sundum. Yeniden doğumun bu son gününde kentlerde ve köylerde büyük bir kutlama hazırlığı yapılıyordu. Ramses'in galip geldiğini ve yönetim enerjisinin yenilendiğini biliyorlardı. Ancak şenliklerin başlaması için yeniden doğan hükümdarın tanrıların vasiyetnamesini halka göstermesi gerekiyordu. Ramses şafak sökerken yukarı ve aşağı Mısır'ın ulu kişileri tarafından taşınan tahterevanına oturdu. Amini'nin sırtı ağrıyordu. Ama payına düşen görevi tamamlamayı önemsiyordu. Firavun 4 ana yöne doğru götürüldü. Her defasında elindeki yayı gerdi ve Firavun'un hükümdarlık etmeye devam ettiğini bütün evrene bildirmek için okunu fırlattı. Hükümdar sonra tabanı 12 aslan başıyla süslenmiş olan bir tahtın üzerine çıktı ve her yöne dönerek Maat yasasının kötülük güçlerini sessizliğe dönüştüreceğini bildirdi. Ramses yeniden taç giydi ve atalarına dua etti. Görünmeyene doğru giden yolları açan onlar krallığın temelini oluşturuyordu. Sertliğiyle övünen Sito ile bu sahne karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ramses bugüne kadar böylesine büyük olmamış, Mısır'ın ışığını bu derece kuvvetli yansıtmamıştı. Kral zamanın var olmadığı büyük avluyu terk etti. Sütunlu salondan geçti, anıt kapının tepesine çıkan merdiveni tırmandı. İki yüksek kulenin arasında öğle güneşi gibi göründü ve halkına tanrıların vasiyetnamesini gösterdi. Kalabalıktan muazzam bir uğultu yükseldi. Alkışlar Ramses'in hükümdarlık etmeye layık olduğunun kabul edildiğini gösteriyordu. Sözleri yaşama dönüşecek, davranışları yeryüzü ile gökyüzünü birleştirecekti. Nil'in suları artıp tepelerin eteklerine kadar uzanacak, toprağın üzerine verimli mili bırakacak, insanlara temiz su, sayılamayacak kadar çok balık verecekti. Tanrılar bayram yaptığı için bütün yürekler mutluluk doldu. Kral sayesinde yiyecekler Nil'in kıyılarındaki kum taneleri kadar bol olacaktı. Zaten büyük Ramses için refahı elleriyle yoğurur denmiyor muydu? 28. 2 ay ve 1 gün. 2 aylık gizli ve titiz bir soruşturmadan sonra fırtınalı bir gün. Seraman'a bir sonuca varmak için her türlü yöntemi kullandı. En becerikli adamları, deneyimli paralı askerler Amini'yi gizlice izlemek ve dikkati çekmeden Amini ile ilgili yerleri araştırmakla görevlendirildi. Dev yapılı Sardunyalı onları uyarmıştı. Yakalanacak olurlarsa Seraman'a onları tanımazlıktan gelecekti. Şayet ondan söz edecek olurlarsa onları kendi elleriyle boğacaktı. Onlara vaat edilen prim ise ek izin ve 1. kalite şaraptı. Amini'yi bürosundan uzaklaştırmak çok güç görünüyordu. Katibin El Fayyum'a yaptığı bir teftiş turu Sardunyalı'ya hiç beklemediği bir fırsat sağladı. Ama araştırma hiçbir sonuç vermedi. Ne hemen hemen hiç kullanmadığı saraydaki dairesinde ne de bürosundaki sandıklarında, kütüphanesinde ya da rafların arkasında kanun dışı bir şey saklıyordu. Amini gece gündüz çalışmasını sürdürüyor, çok yiyor, az uyuyordu. Ziyaretçiler ise yüksek rütbeli memurlardan oluşuyordu ve katip onlara ya hesap soruyor ya da devlete hizmet etmek için coşkulu olmalarını telkin ediyordu. Sito, Sardunyalı'nın olumsuz raporlarını duyunca kendi kendine rüya görmüş olup olmayacağını soruyordu. Ama Lotus da Mavna'nın kaptanının Amini'nin adını söylediğini duymuştu. Sito'nun bu pisliği hafızasından silip atması olanaksızdı. Seraman'ı oluşturduğu bütün soruşturma ekiplerini dağıtmayı düşünüyordu. Adamları artık sıkılmışlardı ve bir beceriksizlik yapmakta gecikmeyeceklerdi. İşte o fırtınalı günde o çok korkulan olay oldu. Öğle yemeğinden sonra Amini hiç alışık olmadığı bir ziyaretçiyi kabul etti. Tıraş olmamış, kaba saba, yüzü kırış kırış bir adam. Seramana'nın emrindeki paralı asker bu adamı Piramses limanına kadar izledi ve onun kimliğini öğrenmekte hiç zorlanmadı. Adam bir Mavna kaptanıydı. Sito Seramana'ya bundan emin misin diye sordu. Gemi küp yüküyle güneye gitmek üzere yola çıktı. Bir sonuca varmak için fazla düşünmeye gerek yok. İdareyi herkesten iyi bilen Amini bir hırsız çetesinin başındaydı ve kişisel çıkar için görevini kötüye kullanıyordu. Belki de daha kötü şeyler yapıyordu. Sardunyalı, Amini bir süre sabretti dedi. Ama sonunda suç ortaklarıyla yeniden ilişki kurdu. İnanmak istemiyorum. Üzgünüm Sito, bildiklerimi Ramses'e söylemek zorundayım. İmparator Hattuşil Mısır firavununa şunları yazıyordu. Kızgınlığını unut. Saldırmak üzere kaldırdığın kolunu indir ve hayatın nefesini içimize çekmemize izin ver. Gerçekten sen Tanrı Set'in oğlusun. O sana Hititlerin ülkesini vaat etti ve onlar da sana vergi olarak arzu ettiğin her şeyi getirecekler. Onlar zaten senin ayaklarının dibinde değiller mi? Ramses tableti Amini'ye gösterdi. Sen de oku, şaşırtıcı bir değişiklik. Barış yanlıları baskın çıktılar. Kraliçe Putuyapa'nın etkisi kendini gösterdi. Majeste, artık size Hitit prensesini Mısır kraliçesi olarak resmen davet etmek kalıyor. Altına mührümü basacağım güzel cümleler hazırla. Ayşe bir hiç uğruna ölmedi. Hayatının eseri böylece taçlandırılmış oluyor. Hemen bir Roma gidip mektubu hazırlayayım. Hayır Amini, burada yaz. Güneşin son ışınlarından yararlanmak için benim yerime otur. Kralın özel sekreteri kaskatı kesildi. Ben Firavun'un koltuğunda. Asla olmaz. Korkuyor musun? Elbette korkuyorum. Bunu daha önce deneyenler böyle bir çılgınlığa kalkıştıkları için yıldırım çarpmışa döndüler. Terasa çıkalım. Ama bu mektup bekleyebilir. Manzara büyüleyiciydi. Büyük Ramses'in sakin ve muhteşem başkenti kendini uykuya terk ediyordu. Onca arzu ettiğimiz bu barış burada gözlerimizin önünde bulunmuyor mu Amini? Nadir bir meyve gibi onun tadına varmalı ve gerçek değerini hiç akıldan çıkarmamalıyız. Ama insanlar sanki barış istemiyorlarmış gibi sadece uyumu bozmayı düşünüyorlar. Bu neden böyle Amini? Ben bilmiyorum Majeste. Bu soruyu kendi kendine hiç sormadın mı? Hiç vaktim olmadı. Zaten Firavun tüm sorulara yanıt vermek için var. Ramses, Seraman'a benimle konuştu dedi. Konuştu mu? Ne hakkında? Senin bir onda kabul ettiğin garip bir ziyaretçi hakkında. Amini endişeli görünmüyordu. Söz konusu edilen kim? Sen söyleyemez misin kim olduğunu? Katip kısa bir süre düşündü. Randevusu olmadan gelen ve kendini zorla kabul ettiren bir mavna kaptanı aklıma geliyor. Gerçi bu gibi tipleri kabul etmek adetim değildir. Sözleri tutarsızdı. Limanda çalışan işçilerden ve malların geç yüklendiğinden söz etti. Adamı muhafızlardan birinin yardımıyla dışarı attım. Onu ilk kez mi görüyordun? Ve sonuncu kez. Ama bütün bu soruların anlamı nedir? Ramses'in bakışları Tanrı Set'inki kadar deliciydi. Hükümdarın ışık saçan sözleri alacakaranlıkta Amini'yi inceliyordu. Bana daha önce hiç yalan söyledin mi Amini? Asla Majeste ve asla yalan söylemeyeceğim. Sözlerin Firavun'un hayatı üzerine yemin yerine geçsin. Amini uzun saniyeler boyunca soluk alamadı. Ramses'in onu yargıladığını ve hükmünü vereceğini biliyordu. Firavun'un sağ eli katibin omzuna kondu. Amini birden Firavun'un büyüsünden gelen olumlu etkiyi hissetti. Sana güveniyorum Amini. Beni neyle suçluyorlar? Tapınaklara gönderilmesi gereken malları gasp etmek ve haksız kazanç yapmakla suçluyorlar. Amini az daha bayılacaktı. Ben kazanç sağlayacakmışım öyle mi? İşimiz var. Barış elimizin altında. Ama yine de acil olarak savaş konseyini toplamamız gerek. Sito Amini'nin kollarına atıldı. Seraman'a özür üstüne özür diledi. Sonuçta Firavun da bizzat seni akladığına göre artık bir sorun yok. Ciddi bir ifadeyle bu sahneyi seyreden kralın özel sekreteri şaşkınlığını siz... Demek siz benim suçlu olabileceğime inanabildiniz diyerek gösterdi. Sito, dostluğumuza ihanet ettim dedi. Ama ben sadece Ramses'in güvenliğini düşünüyordum. Amini, bu durumda çok iyi yaptın. Şayet aklında başka kuşkular varsa hemen söyle. Firavun'un varlığını korumak en önemli görevimizdir. Seraman'a, birisi Amini'yi majestelerinin gözünden düşürmek istedi dedi. Sito'nun kaçakçılığına son verdiği birisi. Amini, bütün ayrıntıları öğrenmek isterdim dedi. Sito ile Seraman'a soruşturmalarının sonuçlarını anlattılar. Katip, bu şebekenin başı kendini beğenmişim gibi gösterdi dedi. Ve Sito'nun kobrasının hırsızlar cehennemine gönderdiği Mavna kaptanını kullandı. Bu sahte haberi yayarak kuşkuyu benim ve hizmetimin üzerinde topladı. Suçlu olduğuma sizi inandırmak için bir başka kaptanın bir Roma göndermesi yetiyordu. Beni ortadan kaldırınca ülkenin yönetimi altüst olacaktı. Ramses suskunluğuna son verdi. Yakınlarımı lekelemek, sorumlu olduğum hükümeti lekelemek demektir. Haddiyle güç bir oyun oynadığı sırada Mısır'ı zayıf düşürmeye çalışıyorlar. Bu basit bir hırsızlık olayı değil. En kısa zamanda kesilip atılması gereken bir kangren. Amini, beni ziyaret eden kaptanı bulalım dedi. Seraman'a ben ilgilenirim dedi. Bu adam bizi gerçek patronuna kadar götürür. Sito, ben de Seraman'ın emrine gireceğim. Bunu Amini'ye borçluyum. Ramses, sakın hata yapmayın dedi. Ben bu işi planlayan kişiyi istiyorum. Seraman'a sakın Burhite şüp olmasın dedi. Onun tek arzusunun öç almak olduğunu eminim. Amini imkansız dedi. Mısır yönetim çarkını devlet mallarının çalınmasını organize edecek kadar bilemez. Urhiteşup kendisini iktidardan uzaklaştıran zorba hükümdar Hattuşil'in kızı ile Ramses'in evlenmesini engellemeye kararlıydı. Kral muhafız kıtası komutanının bu düşüncesine karşı çıkmadı. Seraman'a düşüncesinde direndi. Urhiteşup'un emrindeki biri bunları yapmış olabilir dedi. Ramses, tartışmayı keselim dedi. Bu işin sonuna kadar gidin ve acele edin. Sen Amini, sarayın müştemilatlarından birinde çalışacaksın. Peki ama neden? Çünkü sen rüşvet almakla suçlanıyorsun ve bir yere saklanmalısın. Hasmımız planının başarıya ulaştığını sanmalı. 29. Şiddetli ve buz gibi bir rüzgar Hitit İmparatorluğu'nun başkenti Hattuşaş'ın surlarını yalıyordu. Anadolu'nun yüksek yaylasında sonbahar birden kışa dönüşmüştü. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurlar yolları batağa dönüştürüyor ve ticari konvoyları engelliyordu. Soğuğa dayanıksız olan İmparator Hattuşil ocaktaki ateşin önüne büzülmüş sıcak şarap içiyordu. Ramses'ten az önce aldığı mektup onu son derece sevindirmişti. Artık haddiyle Mısır asla savaşmayacaktı. Güç kullanmak her ne kadar bazen zorunlu olsa da Hattuşil diplomasiyi yeğliyordu. Haddi giderek yaşlanan bir imparatorluktu. Savaşlar nedeniyle yorgun düşmüştü. Ramses'le yapılan antlaşmadan bu yana halk barışa alışıyordu. Sonunda Putiyap'a geldi. İmparatoriçe tanrılara danışmak için fırtına tapınağında uzun süre geçirmişti. Güzel ve görkemli bir kadın olan başrahibe herkesin hatta generallerin de saygısını kazanmış bir imparatoriçeydi. Biraz endişeli olan Hattuşil, haberler nasıl diye sordu. Kötü, hava giderek daha da bozacak, sıcaklık daha da düşecek. Bense sana bir mucizeden söz edeceğim. İmparator Pir Ramses'ten gelen papürüsü havaya kaldırdı. Ramses kesin kararını vermiş mi? Yeniden doğma törenini yaptıktan ve ayinler sırasında kızını sembolik kraliçe olarak kullandıktan sonra bizim sevgili kardeşimiz Mısır Firavunu kızımla evlenmeye razı oluyor. Düşünebiliyor musun? Hititli bir kadın iki ülkenin kraliçesi olacak. Bu hayalimin gerçekleşeceğini rüyamda görsem inanmazdım. Putiyap'a gülümsedi. Ramses'in önünde alttan alabilmen sayesinde oldu bu. Senin sayende güzelim. Senin değerli öğütlerinin sayesinde. Kelimelerin hiçbir önemi yoktur. Asıl olan hedefimize ulaşmaktır. Maalesef gök tepemize yıkılıyor. Sonunda hava düzelecek. Kehanetler kötümser. Kızımızı göndermekte çok gecikecek olursak Ramses bir dolap çevirdiğimizi sanacak. Ne yapacağız Hattuşil? Ramses'e gerçeği söyleyip yardımını isteyeceğiz. Mısır büyücülerinin eşi benzeri yoktur. Onlar doğal afetleri yatıştırsınlar ve yolları açsınlar. Sevgili kardeşimize hemen yazalım. Kazınmış bir kafası ve sert bir çehresi olan Kıha, uçsuz bucaksız Sakkare mezarında dolaşıyordu. Pıtah tapınağının eklemlerindeki ağrı nedeniyle zaman zaman yürümekte zorlanan başrahibi, insanların dünyasından uzak olan bu yerde kendini daha rahat hissediyordu. Kıha, Memphis'in antik kentinden çok az ayrılıyordu. Piramitler dönemi onu büyülüyordu. Kıha, Gize Ovası'nın üç taştan devi olan Keops, Kefren ve Mikeronus'un piramitlerini saatlerce seyrediyordu. Güneş göğün tam ortasına geldiği zaman piramitlerin beyaz kalkar kaplı yüzeyleri ışığı yansıtıyor, mezar tapınaklarını, bahçeleri ve çölü aydınlatıyordu. Dünyanın kuruluşunun ilk sabahında başlangıcın okyanusundan fışkıran temel taşı simgeleyen piramitler, aynı zamanda bünyelerinde değişmez bir enerjiyi koruyan taş kesilmiş güneş ışınlarıydı. Ve Kıha onların gerçeklerinden birini fark etmişti. Her piramit arşivlerde aradığı büyük bilgelik kitabının bir harfiydi. Ama Memphis başrahibi kederliydi. Basamaklı piramidin egemen olduğu Djoser'in dev mimari kompleksi yanında yer alan Kral Unas'ın piramidi, restorasyon çalışmalarını bekliyordu. 5. hanedanın sonuna doğru yapılan ve 1000 yıldan fazla yaşı olan kutsal anıt ciddi yaralar almış olduğu için acı çekiyordu. Birçok kenar taşı bile onu değiştirmek kaçınılmazdı. Başrahip Kağa, Sakkari'de atalarının ruhlarıyla konuşuyordu. Ebedi istirahatgahların tapınaklarında geçirdiği uzun saatler boyunca maat yasasına uygun bir yaşam sürdükleri için doğru söze sahip olanların mutlu yazgılarını ve öteki dünyanın güzel yollarını hatırlatan hieroglifleri okuyordu. Kaha bu yazıları çözerek sessizlik dünyasında kalmış olan mezarların sahiplerine hayat veriyordu. Pıtah başrahibi Unas piramidinin çevresini dolaşırken babasının ona doğru geldiğini gördü.